Hayrum 11, sayfa 116. Hastanede ya da annesinin hamileliğinde çekilmiş bir tane bile fotoğrafı yoktu. Belki de bu fotoğrafın çekildiği gün başka bir şehirde gurur dolu başka bir baba da buna benzer bir fotoğraf çekiyordu. Arına adındaki kızının fotoğrafını. Maura bir bir sayfaları çevirdi. Emekleyen bir bebekten anaokuluna gidecek yaşta bir çocuğa dönüşmüştü şimdi. Fotoğrafların birinde yepyeni bisikletin üzerindeydi ve babası da bisikleti tutuyordu arkasından. Ve ilk piyano resitalinde siyah saçları yeşil bir kurdele ile bağlanmış tuşlara basarkenki resmi. Maura son sayfayı da çevirdi. Noel fotoğrafı. Maura 7 yaşında. Annesinin ve babasının sevgi dolu kollarının arasında poz veriyordu. Zamanın içinde kusursuz bir an diye düşündü Maura. Ama sonsuza dek devam etmiyor onlar. Gelip geçiyorlar ve onları bir daha geri getiremiyorsunuz. Ancak yerlerine yenilerini ekleyebiliyorsunuz. Albümün sonuna gelmişti. Başka albümler de vardı tabii. Maura'nın hayatının tarihine ilişkin en az 4 ciltlik bir kayıt bulunuyordu. Her anı anne ve babası tarafından kaydedilip saklanmıştı. Ama bu albüm babasının başucunda saklamayı seçtiği albümdü. Ginny ve kendisi henüz yaşlanmamışken, saçları beyazlayıp dökülmemişken, hala enerjik ve canlı birer anne babayken ve kızları daha küçücük bir bebekken çekildikleri fotoğrafların bulunduğu bir albüm. Ginny ölümüyle hayatları yasa boğan önceki zamana dair bir albüm. Maura anne ve babasının yüzlerine baktı. Beni seçtiğiniz için ne kadar şanslıyım. Sizi özlüyorum. İkinizi de çok özlüyorum. Sonra gözyaşları içinde deri kalpli albümü kapattı. Keşke burada olsaydınız. Keşke gerçekte kim olduğumu anlatabilseydiniz bana şimdi. Maura daha sonra mutfağa gidip Rizzoli'nin masasının üzerine bıraktığı kartvizit aldı. Kartın ön tarafında Rich Ballard, Newton Polis Departmanı'ndaki iş telefonu yazıyordu. Maura kartın arkasını çevirdiğinde el yazısıyla Ballard'ın ev numarasını da iliştirdiğini gördü. Numaranın altında onun için bir not vardı. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Gece ya da gündüz fark etmez. R.B. Maura telefonu alıp numarayı çevirdi. Telefon 3 kez çaldıktan sonra biri cevap verdi. Ballard sadece ismini söylüyordu. Katı ve etkili. Bu adam hemen konuya gelmek isteyen cinsten diye düşündü. Bu saatte duygusal patlamanın eşiğinde bir kadından gelen bir telefonu hoş karşılayamayacaktır. Arka planda bir televizyon reklamı duyuluyordu. Adam evinde oturmuş dinleniyordu ve şu anda kesinlikle rahatsız edilmek istemiyor olmalıydı. Alo dedi adam sonunda bir parça sabırsızlıkla. Maura boğazını temizledi. Sizi evden rahatsız ettiğim için üzgünüm. Dedektif Rizzoli kartınızı verdi. Ben Maura İstes. Ben ne? Bu gece sabaha kadar beni teselli etmenizi istiyorum mu diyeceğim. Ben de aramanızı bekliyordum Doktor İstes dedi Ballard. Biliyorum sabah aramalıydım ama. Hiç önemli değil. Eminim kafanızda bir sürü soru işareti vardır. Gerçekten de bu konuda biraz zorlanıyorum. Bir kardeşim olduğunu bile bilmiyordum ve şimdi birdenbire. Her şey değişti değil mi? Sesi bir an için düşüncesizce sert çıkmıştı ama sonra yine anlayışlı ve uysal bir tona büründü. Maura gözyaşlarını zor zapt ediyordu. Evet, evet diye fısıldadı. Görüşsek iyi olacak sanırım. Haftaya istediğiniz zaman buluşabiliriz. Ama bu gece görüşmek isterseniz, bu gece görüşebilir miyiz? Kızım evde. Şu anda yanından ayrılamam. Elbette. Bir ailesi var tabii diye düşündü Maura. Utanarak güldü. Affedersiniz, mantıklı düşünemiyorum şu anda. O zaman siz benim evime gelin olmaz mı? Maura duraksadı. Nabzı kulaklarında atıyordu sanki. Nerede yaşıyorsunuz diye sordu sonunda. Ballard, Newton'da dedi. Boston'ın metropolit hayatından uzakta, şehrin batı kısmında sakin ve rahat bir banyoda yaşıyordu. Yaşadığı yer, Maura'nın evine en fazla 4 mil kadar uzaktaydı. Evi sakin bir caddenin üzerindeydi ve o sokaktaki diğer evler gibi sade ama bakımlıydı. Çok dikkat çekici bir özelliği olmayan kutu gibi bir evdi işte. Maura ön verandada durduğu yerde televizyonun mavi ışığını görebiliyordu. İçeriden bir pop şarkısının monoton ritimleri duyuluyordu. MTV, Maura bir polisin MTV izliyor olmasını hayatta beklemezdi. Sonunda kapıyı çaldı. Kapı açıldı. Yırtık pırtık bir kot pantolon ve göbeği açık bir tişört giymiş sarışın bir kız açmıştı kapıyı. Sıska kalçalarına ve daha yeni yeni çıkmaya başlamış göğüslerine bakılırsa 13-14 yaşlarında olmalıydı. Ama o yaşta bir kız için fazla kışkırtıcı bir kıyafetti bu. Kız sıkkın gözlerle hiçbir şey söylemeden Maura'ya bakıyordu. Sanki bu beklenmedik misafiri eşikten geçirmeye niyeti yoktu. ''Merhaba'' dedi Maura. ''Ben de Maura İstes, dedektif Ballard'la görüşmeye gelmiştim. Babam sizi bekliyor muydu?'' ''Evet.'' O sırada bir erkek sesi duyuldu. ''Kate, ben bakarım.'' ''Annem sanmıştım. Şimdiye kadar gelmiş olmalıydı.'' Ballard da kapıda belirmişti şimdi. Kızının arkasında duruyordu. Mutasip stilde kesilmiş saçları ve güzelce ütülenmiş Oxford tişörtüyle bu adamın ergenlik çağında popçu bir kızın olduğuna inanmak mümkün değildi gerçekten de. Ballard tokalaşmak için elini uzattı. ''Rich Ballard, içeri gelin Doktor İstes.'' dedi. Maura içeri girdiği anda kız da arkasını dönüp oturma odasına girdi ve televizyonun karşısına geçip oturdu. ''Kate, misafirimize bir merhaba de hiç değilse. Programı kaçıramayacağım. Bir dakikanı kibar olmaya ayırabilirsin değil mi?'' Kate oflayıp puflayarak kin dolu gözlerle Maura'ya baktı ve başını salladı. ''Merhaba'' dedi sonunda ve gözlerini yeniden televizyona dikti. Ballard, kibarlık etmesi için kızının üstüne gitmeye değip değmeyeceği düşünürcesine bir süre ona baktı. Televizyonun sesini kıs biraz dedi sonunda. Doktor İstes'le konuşmamız gerekiyor. Kız kumandayı alıp bir silah gibi televizyona doğrulttu. Ama ses bir gıdım kısılmıştı ancak. Ballard Maura'ya döndü. Kahve içer misiniz? Ya da çay? Hayır, teşekkürler. Ballard anlayış dolu gözlerle başını salladı. Sadece Arena hakkında konuşmak istiyorsunuz. Evet. Ofisimdeki dosyasının bir kopyası olacaktı. Eğer ofisi onun yansıtıyorsa, Rich Ballard odanın ortasındaki meşe ağacından yapılma çalışma masası gibi güçlü ve güvenilir biri olmalıydı. Masanın başında oturmak yerine Maura'yı kanepeye davet etmişti ve misafir oturduktan sonra da geçip oturmuştu. Aralarında yalnızca bir sehpa vardı ve sehpanın üzerindeki dosya kapının diğer tarafındaki televizyon deliler gibi bağırıyordu hala. Kızımın kabalığı için sizden özür dilerim. Ballard, Kate zor bir dönemden geçiyor. Bu aralar onunla nasıl baş edeceğimi bilemez oldum. Cani suçlular tamam ama 14 yaşındaki kızlarla başa çıkamıyorum. Sonra dertli dertli gülümsedi. Umarım benim ziyaretim işleri daha zorlaştırmamıştır dedi. İnanın bununla bir ilgisi yok. Ailemiz zor bir döneminde. Eşimle geçen yıl ayrıldık ve Kate bunu bir türlü kabullenemiyor. Bu yüzden bir sürü kavga ve gerginlik yaşadık. Bunu duyduğuma üzüldüm. Boşanmalar zevkli olmuyor maalesef. Benimki de pek zevkli olmamıştı. Ama bunu geride bıraktınız değil mi sonunda? Maura kısa zaman önce durup dururken karşısına çıkan Victor'u anımsadı. Nasıl olduysa aklınız çelmeyi başarmıştı ve kısa bir süreliğine de olsa onunla yeniden bir araya gelmeyi düşünmüştü o ara. Sanırım insan asla olanları geride bırakamıyor dedi Maura. Bir kere evlendiyseniz o insan iyi ya da kötü bir şekilde hayatınızın bir parçası olmaya devam ediyor. Önemli olan iyi tarafları hatırlayabilmek. Bazen bu o kadar kolay olmuyor. Bir süre ikisi de konuşmadılar. Sadece ergen küstahlığıyla sonuna kadar açılmış televizyondan gelen sinir bozucu gürültü duyuluyordu. Sonunda Ballard oturduğu yerden omuzlarını dikleştirip Maura'ya baktı. Maura'nın kolay kolay gözlerini kaçırabilecek türden bir bakış değildi bu. Ona bütün dikkatini üzerinde olduğunu söyleyen bir bakıştı. Pekala. Buraya Anna hakkında konuşmaya gelmiştiniz. Evet, dedektif Rizzoli onu tanıdığınızı söyledi. Onu korumaya çalışmışsınız. Bu konuda başarılı olduğum söylenemez dedi Ballard usulca. Maura adamın gözlerinde bir parça acı hissetmişti. Ballard bunun üzerine gözlerini indirip masanın üzerindeki dosyaya baktı. Sonunda dosyayı alıp Maura'ya uzattı. Pek güzel bir masa, bir manzara değil ama bunu görmeyi hakkınız var. Maura dosyayı açtığı zaman Arena Leoni'nin bir fotoğrafıyla karşılaştı. Beyaz bir duvarın önünde çekilmişti. Üzerinde hastane önlüğü vardı. Bir gözü öyle şişmişti ki neredeyse kapanıyordu. Ve yanağı da mosmordu. Sağlam olan gözüyle kameraya şaşkın şaşkın bakıyordu. Onunla ilk karşılaştığımızda bu haldeydi deli Ballard. Bu fotoğraf geçen yıl acilde çekilmişti. Birlikte yaşadığı adam ona vurduğu zaman. Bunun üzerine Anna adamı Marblehurst'taki evinden taşınıp burada Newton'da bir ev kiraladı. Ama adam bir gece kapısına dayanıp onu eve dönmesi için ikna etmeye çalışmış. Anna ona gitmesini söylemiş. Ama Charles Castle Kendisini emirler yağdırabileceğimiz türde bir adam değil. Sonunda bunlar oldu işte. Maura, Ballard'ın sesindeki öfkeyi sezince başını kaldırıp ona baktı. Ballard'ın dudakları sinirden incecik bir çizgiye dönüşmüştü. Herhalde bu olaydan sonra şikayette bulunmuş. Ah elbette. Her adımda ona yardımcı oldum. Bir kadına el kaldıran bir adamın anladığı tek şey vardır. O da ceza. Yaptığı şeyin sonuçlarıyla yüzleşmesi için elimden geleni yapacaktım. Sürekli aile içi şiddet olaylarıyla uğraşıyordum ve her seferinde öfkeden deliriyordum. Sanki içimde bir düğmeye basılıyor ve o adamı hemen içeri atmak istiyorum. Charles Castle'da içeri tıktırmak istemiştim. Peki ne oldu? Ballard tiksintiyle başını salladı. Lanet olası. İçeride sadece bir gece geçirdi. O kadar zengin olduktan sonra bütün kapılar önünde açılıyor insanın. Yine de bunun son olacağını sanmıştım. Onun peşini bırakacağını sanmıştım. Ama bu adam kaybetmeye alışkın bir adam değil. Onu aramaya, kapısında yatmaya devam ediyordu. Anna iki kez ev değiştirdi. Her seferinde onu bulmayı başardı. Sonunda bir uzaklaştırma emri çıkarttı ama bu kez de arabasıyla evin önünden geçmeye başladı. Sonra 6 ay önce işler ölümcül derecede tehlikeli hale geldi. Nasıl? Ballard önündeki dosyayı işaret etti. Hepsi orada. Bir gün kapısının önünde o yazıyı buldu. Maura sayfayı çevirince başka bir fotokopiyle karşılaşmıştı. Bomboş bir kağıdın üzerinde tam ortaya iki sözcük karalamıştı. Sen öldün. Maura iliklerine kadar ürpermişti. Bir sabah kalkıp gazetesini almak için verandaya çıktığında katladım kapısının önüne bırakılmış bu kağıdı bulmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etti. O kağıdı açtığı ve üzerinde yazan iki sözcüğü okuduğunu düşündü. Bu sadece ilkiydi dedi Ballard. Ondan sonra iki tane daha geldi. Maura diğer sayfayı çevirdi. Yine o aynı iki sözcük yazıyordu. Sen öldün. Ve üçüncü ve dördüncü sayfada sen öldün, sen öldün. Maura'nın boğazı kurudu. Ballard da döndü sonunda. Onu durdurmak için yapabileceğiniz hiçbir şey yok muydu? Elimizden geleni yaptık. Ama bunları onun yazdığını hiçbir zaman kanıtlayamadık. Bu ayrımla geçen yabancı ifadeyi kodluyorum. M A R B L E H E A D. Marbellot.